Anlatılanın Peşinde, Türk Hikayesi ve Hikayeciliği. Sinan Gökhan Yavuz. Bu yazının hemen başında öncelikle öykü ve hikaye arasındaki farkı kısaca anlatmak iktiza eder. Zira hikaye geleneğinden gelen bir millet olarak yeni zamanlarda bunun yerine ısrarla kullanılan öykü kelimesinin doğruluğu ayrıca bir tartışmadır. Bu manada mevzuyu uzatmadan şu izahı vermek yerinde olacaktır. Başta roman olmak üzere anı, destan, senaryolar ve gazete yazıları bize bir hikaye anlatırlar. Bir olayı başından sonuna anlatan yazın türleridir bunlar. Olaylar gerçek ya da kurgusal olabilir. Bu türlerin hepsi hikaye anlattıkları halde birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Örneğin bir gazete haberi olayı başından başlayarak sonuna dek kısaca ve gündelik dille özetlerken, roman bütün ayrıntıları farklı yönleriyle didikleyerek özgün bir dil ve anlatımla sunar. Öykü ise bir olayı başından sonuna anlatmaz. Yaşam sahnesine kısa bir süre tutulan ışık gibidir. Bir an ışık yanar, biz sahnede olup biteni görürüz. Işık yeniden söner ve öykü biter. Öyküye giren olayın başını ve sonunu anlatmaz yazar. Bunu okura bırakır. Okur kendi kültürel birikimiyle tamamlar. Her okurun düş gücüyle tamamladığı için her öykü birbirinden farklı ve biriciktir. Ona değerlerini kazandıran da budur. Anlaşılacağı üzere özellikle belli bir kesimin bu iki kelimeyi birbiri yerine kullanıp mahsusen de hikayeden kaçınması doğru bir yaklaşım değildir. Dil varlığın evidir ve bu evi korumak en küçük ayrıntıya kadar vazifemizdir. Şimdi bir başka konuya dönüyoruz. Soru şu: hikaye ve roman arasındaki fark nedir? Bir metin yapısal olarak biçimini belirleyen şey zannedildiği gibi hacmi midir? Yani uzunsa roman, kısa ise hikaye midir bir metin? Bu soruların cevabı oldukça tartışmalı olmakla birlikte çoğu zaman içinden çıkılmazlığı ara formatlarla giderilmeye çalışır. Uzun hikaye, novella, kısa hikaye gibi tabirler bu belirsizliği daha da derinleştirir. Ama çözüm çok da zor değildir ve şu izahı şimdilik işimizi görecektir muhakkak. Roman anlatılamayan bir metindir. Okunmalı, baş başa kalınmalıdır onunla. Ancak hikaye anlatılabilen bir metindir. Konunun hacimle ilişkisi oldukça dar bir alandır. Ayrıca Türk edebiyatında hikaye türünün ilk örnekleri Batı edebiyatı etkisinde geliştiği söylenemez. Batılı anlamda ise hikayenin bir tür olarak ortaya çıkışı romandan daha sonraya rastlamaktadır. Ve Osmanlı Türk edebiyatında hikaye türünün ilk örneğini belirlemede kararsızlık mevcuttur. Bunun sebebi roman çeviri yoluyla Türk edebiyatına dahil olurken hikaye sözcüğü destandan masala, fıkradan menkıbeye, romandan tiyatroya kadar bütün tahkiyeli metinleri kapsadığı için kendine özgü bir türün adı olan hikaye özel adıyla karıştırılmasıdır. Bundan dolayı Türk edebiyatında yazarlar her iki kavramı hikaye türüne karşılık kullanmıştır. Namık Kemal, İntibah romanının ön sözünde hikayenin yazılmasındaki gayelerden bahsederken kendi romanı için, "Onun için biz de şu eseri acizenin havi olduğu fikri hayali bir hikayeyi muhayyele ile yaşlamak istedik." demiştir. Ahmet Mithat, Letaif-i Rivayet eserinde ismiyle bir hikaye havidir şeklinde notlar düşmekte ise de bu ifadeler tür belirlemekten ziyade tahkiye kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi adlı eserinin giriş yazısında romanı büyük hikaye olarak adlandırmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil, Hikaye isimli eserinde hikaye kelimesiyle hikaye ve roman türlerini birlikte ele almış ve her iki türü de hikaye başlığı altında değerlendirmiştir. Öykü kelimesi çağrışımı çok kuvvetli, girift olan hikayeyi dilimizden kovmak üzere ortaya atılmış uydurma bir kelime olarak da yorumlanabilir. Öykü kelimesinin uydurma olmasının yanı sıra dikkate değer bir diğer taraf, kelimenin türetilmesinde uygulanan alelade yöntemdir. Bir şeyi taklit etmek manasındaki öykün fiilinden öykü gibi bir isim türetilişi, fiil kökünün yok sayılarak kelimenin değiştirilmesi, dil bilgisi mantığına aykırıdır. Eserlerinde şark hikayesiyle modern hikayeyi birbirinden ayırmak için öyküyü kullandığını belirten Ömer Lekesiz, kendisiyle yapılan bir konuşmada bu konu üzerine şunları belirtir. Öykü, hikayeyi dilimizden kovmak üzere uydurulmuş ama yerine Uydurulduğu kelimeyi kovmak bir yana onun kıyıcılığına biraz ürkek bir halde tutunuvermiş. Çünkü kes şu hikayeyi demişiz de kes şu öyküyü dememişiz. Ya da onun anlattıkları hikaye demişiz de onun anlattıkları öykü dememişiz. Hikayeyi telmihli, tecalühü arifli, tevriyeli, istiyareli kalıplarda rahatça kullanırken öyküyü daha çok edebiyatla ilişkilendirerek kullanmışız. Buna göre yaşayan iki sözcüğün farklı içerikler yüklenerek kullanılması bir zorunluluk olarak belirmiştir. Kayahan Özgür de hikaye kelimesi yerine öykünün kullanılışını eleştirir. İlginç olan o ki Türkçeyi özleştirmek furyası içerisinde hikaye kelimesini gerici bularak dilimizden atmaya çalışırken modern bir edebi form olduğunu hiç umursamadan hikayenin ancak yüzlerce yıl evvelki öykünme manasını karşılayabilen bir kelimeyi öyküyü türettik. Akıllara seza bir gericilik. Bir sorunu daha çözdüğümüze göre şimdi de Türk'ün hikayesine bakalım. Hikaye, öyküleme ya da eskilerin ifadesiyle tahkiye. Türk edebiyatında köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak İslamiyet öncesi dönemlerden 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan süre içerisinde kendine özgü ölçüleri belirlenmiş bir edebi tür olarak değil, değişik formlarda kullanılan bir anlatım tarzı niteliğine işlene gelmiştir. Bu süreç içinde Türk öyküleme geleneğini oluşturan anlatı formlarını Hint, Arap, Fars kaynaklı anlatılar, Binbir Gece, Binbir Gündüz gibi, Fars edebiyatından kaynaklanan ve divan edebiyatındaki mesnevi türünü oluşturan manzum metinler, Yusuf-u Züleyha, Leyla-u Mecnun, Hüsrev-i Şirin gibi Türk destanlarından kaynaklanan halk hikayeleri, Kerem ile Aslı, Emrah ile Selvi, Köroğlu gibi, İstanbul ve çevresinde anlatılan masallar, Billur Köşk gibi ve meddah hikayeleri biçiminde 5 ana gruba ayırarak değerlendirmek mümkündür. Meddah hikayeleri dışındaki bütün formların ortak paydası olağanüstü öğelerle örtülü içeriktir. Bu özellik kendisini konunun işlenişinde, kişilerin verilişinde, olayların geçtiği yerin ve zamanın boyutlarında ve rastlantıda açıkça gösterir. Bir başka deyişle tasvir ve tahlil yokluğu, yer ve zaman belirsizliği, doğaüstü güçlere sahip figürlerin varlığı bu tarz metinlerdeki belirgin ortak noktalardır. Dolayısıyla onlarda olağanüstülük, nesnel gerçekliğe aykırılık çok yönlü ve geniş biçimde yer alır. Yani bu karmaşık izahtan anlaşılacağı üzere hikaye anlatıla gelen gerçek ya da gerçeküstü her türlü olaydır. Edebiyatımızda modern anlamda hikaye ve roman, Batı edebiyatıyla kurulan münasebetlerden sonra Tanzimat devrinde doğar. Bu görüş hem Tanzimat devri yazarlarının kendi eserlerinde hem de daha sonra kaleme alınan edebiyat tarihleri ve monografilerde ifade edilir. Edebiyatımızda hikaye ve romanın doğuşuna dair dikkate değer çalışmalardan birini yapmış olan Mustafa Nihat Özön bir adım daha ileri giderek bu türlerin bizde nasıl başladıklarını da açıklar. Ona göre bu türler edebiyatımızda tercüme ile başlamışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar da hikaye ve romanımızın başlamasında tercümenin rolüne dikkat çeker. Hikaye nevinin başlaması daha sonra yine tercüme yolu iledir.